Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu müzakere edeceğiz Ergün Bey ile birlikte. Bunlardan ilki, Ergün Hocamızın 12 Aralık Çarşamba günü Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı "Paris'ten ilham aldıkça hezimetleri sürecek" başlıklı yazı. Paris'te benzin fiyatlarına yapılan artışla başlayan, bunu bahane ederek başlayan büyük bir isyan hareketi var. Sarı yelekliler diye adlandırılıyor bunlar. Bununla alakalı Macron bazı geri adımlar da attı. Asgari ücrete zam yapılacağını, dizel yakıta yapılan indirimlerin geri alınacağını söyledi. Buna rağmen bu isyan hareketi sürüyor. Bu geçmişte 2013 yılında Türkiye'deki gezi olaylarıyla bu olaylar arasında bağlantı kuranlar tekrar bir gezi olaylarını hortlatmak gibi bir rüyaya da yatmış durumdalar. Bazı siyasiler, medya aktörleri bu tür çağrılarda bulunuyorlar. Acaba yeniden böyle bir hareket başlar mı bizde diye. Hocam bunu çok güzel ifade eden bir yazı kaleme aldı. Paris'ten ilham aldıkça hezimetleri sürecek diye. Programımızın ilk bölümünde bu konuyu konuşacağız. Yine programımızın ikinci bölümünde de yine gündeme dair önemli bir konu. Aslında arada kalıyor bu konu. Tam okuyamıyoruz. Ergün Bey bu konuyla ilgili güzel bir yazı kaleme aldı. "Ulusalcılar ile FETÖ'yü okumak, ayağımıza kurşun sıkmaktır" başlığını taşıyor bu yazı. Gerçekten gözden kaçan, çok irdelenmeyen bir mesele. Ulusalcı bir perspektifle, Türkiye'de bir azınlığın perspektifiyle başta FETÖ'yü okumak ve FETÖ üzerinden de Türkiye'yi okuma meselesi var. Ergün Bey bu konuyu çok güzel bir şekilde kaleme aldı. Programımızın ikinci bölümünde de bu meseleyi müzakere edeceğiz, yorumlayacağız. Hocam ben yazınızın ilk paragrafını okuyarak başlayacağım. Ardından da size birkaç sorum olacak izniniz olursa.
Buyurun, estağfurullah.
"Paris bir isyanlar ve ihtilaller şehri. Cedlerimiz en büyük isyanın yapıldığı 1789 tarihine ihtilali kebir diyor. Giyotin altında on binlerce kafa uçurulur bu ihtilali kebirde. Kanlar sel gibi akar meydanlarda. Dünyanın kardeşlik, hürriyet ve eşitlik ile cennete döneceğini bekler yığınlar. Hem yoksullar kurtulacak hem de köleler. Milliyetçilik ve ulus devlet bayrakları Paris'te göklere çekilir. Napolyon bu yeni putlarla dünyanın kralı olmaya heves eder. Batının ve şarkın kralı Napolyon bu hevesleriyle bizim Kavalalı Mehmet Paşa'yı bile baştan çıkarır. Paris'te doğan eşitlik, kardeşlik ve özgürlük dünyayı baştan başa fethe çıkan modern dinin yeni amentüsü. Ülkeler ve aydınları bu amentü ile aydınlanır. İhtilal ile gelen bu amentü yine ihtilallerle yoluna devam eder. İmparatorluğumuz da bu amentü ile çalkalandı. Devleti âliğimizi bu amentü ile kurtarmaya kalkışanlar sonunda meşrutiyeti ilan ederek ilk ihtilallerini gerçekleştirirler." Hocam böyle başlıyorsunuz yazınıza. Ben şunu sormak isterim hocam. Tabii 1789 ihtilali dünyada birçok yeniliğin, başta ulus devlet olmak üzere modern devlet fikrinin doğuşunu simgeliyor. Bugünkü geldiğimiz noktada, bugünkü Paris'te yaşananlar, Paris'teki bu ayaklanma, isyan biraz da vandalizmi andırıyor. Evet. Aynısı Gezi'de, Türkiye'de de olmuştu. Bununla, yani bu Avrupa düşüncesinin önemli mihenk taşlarından birisi bu Fransız ihtilali. Bugünden o geçmişi okursak, o Fransız ihtilalinin o karizması, etki alanı bugün için hala geçerli midir? Yani nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Çünkü biz olayları şu da oluyor. Niçin Batı basınında, Amerika'da, Avrupa basınında bu olaylar yer bulmuyor diye biz buradan bazen hayıflanıyoruz. Gezi'yi çokça abartan CNN kanalları, Avrupa'nın haber ajansları bu Paris olaylarını çok haber olarak geçmiyorlar. Burada da ya evet bunlar işte medeniyetin beşiği zaten işte Fransız ihtilali burada oldu. Kendi içlerinde bunu yeniden eriteceklerdir, anlaşacaklardır. Bunlar medeni insanlar. Refleksi de var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Yani yeni Avrupa eski Avrupa mıdır? Ya da eski evet. Avrupa bu haliyle devam ediyor mu?
Tabii modern Avrupa'nın doğuşunda hakikaten Paris'in çok özel bir yeri var. Her şeyden önce yani karizma dediniz doğru. Belki karizmatik tarihin doğuş merkezlerinin birisi modern dönemde. Paris o kadar önemli çünkü işte İhtilal-i Kebir'in doğduğu yer ve bu İhtilal-i Kebir'le bütün dünya bir takım fikirlerden etkilenmeye başlıyor. Aydınlar özellikle, siyasetçiler bundan eleniyorlar ve Fransa'da, Paris'te meydana gelen bu hadiselere işte bakara kendi ülkelerindeki meselelere de bir çözüm olarak görüyorlar. Buradan ilham alıyorlar. Bu yönüyle Paris'in Fransız İhtilali ile beraber dünyaya yaydığı çok büyük bir güç var, büyük bir etki var. Hem siyasi etki hem entelektüel etki. Bu bizim Osmanlı'nın son dönemini de çok etkiliyor hakikaten. Birçok aydınlarımız artık bu Paris'ten işte Voltaire gibi, Rousseau gibi çeşitli düşünürleri okuyorlar. Oradan ilham almaya çalışıyorlar. Fransız İhtilali'ni başlangıçta Osmanlı çok aslında küçümsüyor, önemsemiyor. Dünyada tanıyan ilk devletlerden birisi. Fakat daha sonra işler yolunda gitmeyince ve Avrupa'ya daha hayran olanlar Paris'e dönüp bakıyorlar ve oradan ilham alıyorlar. Bu sadece Osmanlılar için değil, dünyanın birçok yerinde geçerli olan bir aslında yönelme. İşte diyelim pozitivizm, Batı dünyasını da çok etkileyen ve bizi de çok etkileyen bir akım. Bu da Paris'te doğuyor yine. Yani Paris'in o kadar etkisi var.
Fransız sosyologların etkisi evet, var değil mi hocam?
Fransız sosyologların etkisi var. Ve dünya bir yönüyle kendisini yeniden, yeni tarihin değişmesiyle beraber, yeni tarihin ortaya çıkmasıyla beraber Fransa ile kendisini aydınlatmak istiyor. Bir İngiltere bu konuda pek hoşnut değil. Fransa'ya o kadar bakmıyor. Daha böyle bir duruşu var. Kendisi beğenen bir duruşu var. Anglo-Sakson kültürünün Amerika değil de İngiltere özellikle. Fakat Avrupa'da da Avrupa dışındaki birçok aydını da ülkeyi de etkiliyor bunlar. Avrupa kendi tarihsel varoluşunun en önemli iki kanadından birisini Fransız İhtilali görüyor. Bir tanesi sanayi devrimi diyor, diğerini Fransız İhtilali diyor. Bu kadar önemseniyor. Bu ihtilal de Paris'te oluyor. Paris'in diğer ikinci önemli yönü de Paris hakikaten modern kültürün doğduğu önemli bir merkez. Tahayyülle, yani büyük bir tahayyül, gerçeklikle hayal arasında gidip gelen bir yer.
O nedenle sembolik bir anlamı da var değil mi hocam?
Ciddi sembolik bir anlamı var. Yani mesela Paris'in asıl adı işte Paris değildir Orta Çağ'da. Modern dönemde Paris adı konmuştur. Bir Yunan mitolojisine alınma isimdir. Ondan sonra birçok isimde Paris'teki birçok şeyde bunu görürüz. Ve günümüzde işte sinemaya, modaya, efendim klasik dönem, roman, edebiyat, bütün bunların çok önemli bir merkezi. Dolayısıyla Avrupa kendisini her zaman besleyeceği bir havza olarak görmüş Paris'i. Şimdi Paris'te bir takım olaylar yaşanınca onun kolay kolay bu kendisine önemli bir tarihi, önemli bir kültürel, siyasi beslenme merkezi olarak gördüğü yerin hemen gözlerden kaybolmasını istemez, kararmasını istemez. Oradan ilham alarak bir yönüyle Avrupa'ya bağımlı hale gelen beyinlerin hemen kopmasını istemez. Dolayısıyla Paris'i koruyan, kollayan bir tutum var. Orada tabii ortaya çıkan bu son hadiselere baktığımız zaman da bu 19. 18. yüzyılda Avrupa'yı ve dünyayı değiştiren nitelikli olaylar da değil yani. Yani o ihtilalde büyük kanlar döküldü. Dünyaya kendisini Napolyon üzerinde yayarak yani yeni bir uygarlık olarak lanse etti. Ama aynı zamanda aslında Fransız sömürgeciliğinin dünyaya yayılmasını anlatıyordu bu. Fakat yeni dönemde herhangi bir fikir, herhangi bir felsefe, herhangi bir yeni kültürden bahsetmek de mümkün değil. 68 kuşağına baktığımız zaman onun da doğuşunda Paris, Fransa çok önemli. Yani Michel Foucault gibi insanlar buradan yetişiyor. Yeni bir dünyaya bakış açısı buradan doğuyor, bakıyorsunuz. Varoluşçuluk daha önce, işte Ali Şeriati, Frantz Fanon gibi birçok insanları etkileyen İslam dünyasında akım da yine burada doğuyor. Fakat bu son Paris'teki olayların isyan ruhunda böyle felsefe, entelektüel, ilham alınacak güzellikler yok aslında. Dolayısıyla buradaki isyan, daha dedi, çok iyi bir kavramla ifade ettiğiniz gibi vandalizm var burada aslında. Yani yıkıcılık var, yani barbarlık var.
Dünyadaki orta sınıfın ortalama kaygılar aslında, değil mi hocam?
Yani
hayat bağlılığı,
sınıfın, evet.
Hayat bağlılığı,
gündelik hayat,
vergi yükü,
sınırlı olan endişeleri.
Evet.
İşte vergiler, işte daha fazla, işte niye vergi ödüyor, mazotu niye pahalı alıyor. Bunlarla ilgili endişeleri, tamamıyla midenin sınırlarıyla sınırlanmış olan endişeler.
Evet.
Burada bir zihin, bir deha, bir ruh, bir aydınlık yok aslında. Ayakların ayaklandığı bir isyan aslında bu. Ruhun ve zihnin ayaklandığı bir isyan değil bu. O nedenle de hakkını vermek gerekirse bu Paris'in tarihteki o karizmatik varoluşuyla bir ilgisi yok. İnsanlar çıkıyor, etrafı yakıp yıkıyorlar. Başkalarının mallarını talan ediyorlar mesela, bakıyorsunuz. Burada yine
çok büyük yağmalar yaşanıyor.
Yağmalar yaşanıyor. İnsanların mallarına, mülklerine el koyuyorlar,
yağmalıyorlar. O meşhur bir caddeleri var hocam, Şanzelize.
He, Şanzelize Caddesi.
Ya oradaki dünyaca ünlü markalar vitrinlerine, mağazalarının girişine işte tahta çaktılar yani. Böyle barikatlar kurdular.
Evet, enteresan
bir taraftan şeyi de gösteriyor aslında hocam. O hani işte modern, çağdaş, uygar.
Uygar bir
Batı toplumunun bu tür kaygılarla aslında nasıl yağmacı
bir hale de
gelebileceğini de gösteriyor.
Bu insanoğlu tabii her zaman kuşkuyla yaklaşılması gereken bir varlık olduğunu gösterir. Yani insanlar kendi dünyalarında taşıdıkları, hani nefsi emmare diyoruz ya.
Evet.
O nefsi emmare ne kadar uygarlaşırsak uygarlaşsın, bir biçimde beklenmedik bir zamanda ortaya çıkar, barbar bir insanı ortaya koyabilir. Bunun olmaması için zaten insanın işte eğitimi önemli. İnsanın sadece kendisini düşünmemesi, başkalarını da düşünmesi önemli. Ya yani orada bu başkasının mülküdür, dolayısıyla bizim buna dokunmamız haramdır diye bir bilinç olsa veya bir öz saygınlık olarak, yo bunlar ben üretmedim, dolayısıyla emeğimle ortaya çıkmadı, burada benim bir hakkım yok, dokunmayayım diye bir tutum yok yani, bakıyorsunuz.
Evet.
O nedenle.
Hocam bir sosyal medyada video vardı. Tabii bu Paris'teki bu isyancılar diyelim, onların içinde başka milletlerden, dinlerden insanlar da var. Bir Arap diyor ki işte o beraber giriyorlar herhalde, amacı o kapitalizmin göstergesi, o vitrinlere zarar vermek herhalde bu oradaki kişinin. Ama iş yağmaya dönünce oradan bağırıyor işte, haram, vallahi haram, billahi haram
ne
diye.
Ne kadar güzel, çok güzel.
Onları uyarıyor.
Harika.
Hocam bir de şeyi sormak isterim ben. Bizim en çok bu dikkatimizi çekti. Hatta buna misilleme yaptık. TRT World'ün spikerleri oraya gittiler, habercileri.
Evet.
Oralardan canlı yayın yaptılar. Bakın işte size nazire yapıyoruz. Siz de gelip buralara çadır kurmuştunuz. Canlı yayın araçlarınızla 24 saat Amerikalılar, Fransızlar, Almanlar yayın yapıyordu. Gezi olaylarında Taksim'den diye. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sanki başta kendi gazeteleri olmak üzere çok olayı görmezden geliyorlar. Tabii biz bunu da dışarıdan okuyoruz. Amerika'da çok bir şey bulmuyor, yer bulmuyor Amerikan haber kanallarında. Bu şey midir? Yani bir özgüvenin eseri midir? Baştaki soruma tekrar dönmek istiyorum. Ya bu buradan Fransız ihtilali çıktı bu ülkeden. Bunlar İşte modern devletin teorisyenleridir, kurucularıdır. Nasıl olsa işleri hal yoluna koyarlar diye bir görmezlikten gelmemi, yoksa Bunların hepsi aynı millet mi yani? Birbirlerini mi tutuyorlar? Bunu nasıl okumamız
gerekiyor? Yani bence tabii tamamıyla biz diyelim Müslümanlar ve Müslümanlar olmayınca veya kendimize Doğu onları Batı diye tanımlayınca bir oluyorlar. Yoksa normalde onlar da bir millet değiller yani. Onlar da kendi içinde çok ciddi rekabetleri var. İçlerinde bir sürü çatışmaları var, kavgaları var.
60 yıl öncesine ama kadar birbirleriyle savaşıyorlar.
Tabii büyük savaşlar dünyada, Avrupa'da meydana geldi. Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı en fazla can kaybeden, en fazla yıkıntıya uğrayan Avrupalılar oldu aslında. Dolayısıyla ondan öte bence burada tabii bir işte Paris'le ilgili bilinçaltından gelen bir onaylama, koruma, kollama güdüsü var, doğru. Fakat aynı zamanda ülkelerin karşılıklı olarak ekonomik bağımlılıkları var. Yani diyelim Paris önemli bir turizm merkezi. Dolayısıyla bu turizm merkezinde sadece Fransızlar değil, Amerikalıların da büyük şirketleri var. Onlar da orada para kazanıyor. O orada iş yerin yolda gitmemesi demek. Bütün dünyadan gelip orada eğlenen, satın alan insanlar parayı sadece Avrupalılara bırakmıyorlar. Amerikalılara da bırakıyorlar. Bu herkesin aleyhine olan bir şey. Bence bu çok önemli bir güdü. Ticari güdü, turizm güdüsü.
Evet.
Çok önemli. İkincisi tabii yani Fransa'nın veya Avrupa'nın, Amerika'nın Türkiye'deki gezi olayları çok rahat verip, rahat davranıp orayı vermemesi Türkiye'ye yönelik bir siyasi şeyden de kaynaklanıyordu. Yani Türkiye ile Arap Baharı nedeniyle siyasi şeyleri vardı. O dönem çatışmaları vardı. Hı hı. Bundan dolayı Türkiye'ye ders verme gibi bir tutumu da arkasında tutuyordu. Fakat öte yandan şuna da bakmak lazım. Yani sonuçta Türkiye'nin de devletin en büyük medya kuruluşu Türkiye'de devlete ait. Ve bunlar gittiler orada çekimlerini yaptılar. Konuştular ve bunu yaydılar. Bu da iyi bir şey yani. Tümüyle de aslında Paris'te özgürlük, demokrasinin olmadığı manasına gelmediğini gösteriyor. Yani bakın sizi çekimlere bırakıyorlar bunlar da. Çekimleri yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ondan sonra Macron orada bu tepkilerini ortaya koyan isyancıları muhatap alıyor, onlarla konuşuyor. Reformlar yapacağını söylüyor. Aslında tabii bu ekolojik reformlardan dolayı kaynaklanan bir tepki aynı zamanda. Yani bu bütün Parislilerin, bütün Fransızların lehine olabilecek kararlar alıyor. Ama belli bir orta sınıf ve alt sınıfın aleyhine bir ekonomik yansımaya olarak var olduğu için orada büyük tepkilerle karşılaştı.
Evet.
İnsanlar artık Avrupa'da şunu gösteriyor. Ya büyük yığınların nezdinde artık mide çok daha öne çıkmış yani. Kültür, sanat, düşünce, dünyanın güzelleşmesi, ekolojik denge. Bunlar çok daha ikinci plana inmiş.
Evet.
Maddi insan dediğimiz, materyalist insan dediğimiz bir varlık tipi artık. Daha önde yer alan bir varlık tipi. Bu tehlikeli bir şey de tabii yani. Buraya katılanların %40'ı mesela aşırı sağa oy veren insanlardan meydana geldiği gözüküyor. İşte sol %20 falan çıkıyor. Bu da dikkat çekici bir şey. İnsanlar yeniden bu yabancıların, göçmenlerin gelmesi, daha önceki ekonomik standartlarının sarsılması sonucunda kaygı duyuyorlar ve kendilerini korumak, kollamak için de yeniden
milliyetçiliğe
sarılıyorlar. Bu ben bir yönüyle buna şey diyorum yani küresel kabileciliğin yükselişi. Böyle bir şey. İnsanlar kendilerini bu kolektif aidiyetlerle tanımlayarak oradan ayakta kalabileceğini düşünüyor. Çünkü o çok büyük bir şey yani. Alman olmak, Fransız olmak. Büyük uzun bir tarihi var, büyük bir nüfus var. Bilmem işte ihtilali yapmış, büyük romancıları içinden çıkarmış, büyük mühendisler.
Büyük bir kimliği temsil ediyor
büyük bir
değil
kimliği.
Mi?
Dolayısıyla kendisi sıradan bir orta alt sınıfın işçi adamı olmaktan çıkıyor. O büyüklükle özdeşim kuruyor, özdeşleşiyor. Bu şu anki tarihte bu yaygın bir şey yani. Dünyada da yaşadığımız bir şey aslında. Bu sosyal psikoloji her zaman var, bitmiyor yani.
Evet.
Peygamberimiz buna işte kavmiyetçilik diyor. Asabiyetçiliği bırakın diyor.
Evet.
Tümüyle reddetmiyor kavmi aidiyetini biliyorsunuz.
Evet.
Çünkü reddetseydi zaten onların kabilelerini anmazdı.
Evet.
Değil mi? Anlaşmalarda...
İbn Haldun bunu asabiye olarak teori haline getiriyor.
Teori haline getiriyor. Evet. İbn Haldun da yani onun da sosyolojide yani toplum analizlerinde ne kadar aslında feraset sahibi bir adam olduğunu gösteriyor.
Evet. Burada. Hocam son olarak şunu da bir sormak isterim. Türkiye'de de tabii bir taraftan bu olaylar takip edilirken Paris'teki olaylar işte iktidar kanadı diyor ki ya işte bakın işte yani bu her yerde oluyor işte bu bu insanların derdi geçim derdi biz değiliz işte ekonomik sıkıntıda olan bakın Avrupa da böyle diyor bir kısım da muhalefet bazı medya aktörleri işte Paris sararırken Ankara yeşil kalamaz işte diyorlar. İnsanları sokağa davet ediyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani buradan bu tür hareketler hocam sosyolojik olarak aynen taklit edilebilir mi? Yani zemin, şartlar mı gerektirir? Yoksa Paris'te insanlar isyan ediyor. Hı. Aynı sıkıntılar bizde de var. Hadi biz de yürüyelim midir? Yani bu böyle birebir karşılığı var mıdır bu tür hareketlerin?
Aslında birebir karşılığı olmaz yani. Fakat Türkiye'de bizim maalesef daha çok hakim olan elitlerimiz çok batıyla taklitçilik temelinde bir ilişki kurdukları için batıda olan bir şeyin aynısının da burada yapılabileceğine inanıyorlar. Böyle bir kanaatleri var. Ondan dolayı oradan ilham almaya devam ediyorlar aslında. Yani nasıl ki Gezi olaylarında işte bizim sosyolog arkadaşlarımız, profesör olanlar vardı ve bunlar... Paris Komünü'nü örnek vererek Taksim Komünü'nden bahsettiler. Şimdi aynı şeyi Paris'te bunlar oluyor. Bakın ezilmişler ayaklanıyor. Dolayısıyla Türkiye'de de ezilmişler var. Biz de hadi çıkalım ayaklanalım. Biz de hakkımızı isteyelim.
Ya da bir kere yaptık böyle, tekrar yapabiliriz.
Evet, böyle mekanik bir şey tutum var. Yani düşünülmeyen, derinliğine bakılmayan yüzeysel bir kıyaslama var. Bu yüzeysel kıyaslamalardan kendince sonuç çıkarıyorlar. O nedenle Paris'te sararırsa İstanbul yeşil kalamaz diyor.
Evet.
Yani biz Ankara'da da çıkalım, ayaklanalım. Hatta Kılıçdaroğlu da bu tür bir şeyde çağrıda bulundu. Sokağa çıkın, baş kaldırın. Bunlar tabii mukayese edildiğinde çok ilişkili konular değil. Yani orada insanlar hakikaten işte Macron iyi bir karar aldı aslında. Bu işte ekolojiyle ilgili politikalar konusunda herkesin lehine olacak bir karar. Ama belli kesimlerin aleyhine olduğu için onlar da çok fazla aşırı tepki verdiler. Fakat yine de Macron bunu dikkate aldı ve reformlar yapacağını söyledi. Karşılıklı bir etkileşim oldu yani aslında orada. Evet insanlar öldü, yakıp yıktılar. Bunlar hiçbir zaman tasvip edilecek şeyler değil. Fakat bizde muhalefet buraya bakarak buradan da Türkiye'ye bir isyan taşıma arayışı dili problemli bir dil açıkçası. Ciddi problemli bir dil. Çünkü Türkiye'de bir biçimde evet demokraside tıkanıklıklar varsa bunu aşmak için yine demokrasiyi kullanmak gerekir bence. Başka yollara tevessül etmemek lazım. İktidar partisinin de bu yönde tabii... Türkiye'nin ekonomik durumuyla Fransa'nın ekonomik durumunun çok farklı olduğunu hissetmesi lazım. Yani orada kişi başına düşen milli gelir, ondan sonra ekonomik üretim. O ülkeler tabii Türkiye'ye zamanında çok yol almışlar yani. Bunun hepsini getirip bir iktidarın boynuna da yığmamak gerekiyor. Fakat yine de Türkiye'deki ekonomik sorunlar Fransa'yla iki yani hem iktidarın hem muhalefetin mukayese ederek değerlendirilmesi çok da tutarlı değil açıkçası
evet,
yani.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim bu değerlendirmeleriniz için. Bu yazınızın sonunda diyorsunuz ki tarihin kalbi Paris'te atmayalı epey oldu diyorsunuz. Artık böyle çok iz düşümlü toplumlar olarak ya da bizim 200 yıl önce örnek aldığımız ya da 150 yıl önce Tanzimat'la birlikte örnek aldığımız Paris'te Avrupa'da yok aslında.
Yok yani. Artık. O yok. Tabii başka yeni birçok şehirler var, merkezler var.
Evet. Hocam teşekkür ederim. Bu bölümde de Ergün Yıldırım Bey'in 16 Aralık Pazar Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı Ulusalcılar ile FETÖ'yü okumak, ayağımıza kurşun sıkmaktır başlıklı yazısını konuşacağız. Bu konu üzerinden değerlendirmeler yapacağız. Hocam yazınıza şöyle başlıyorsunuz. Gülen yapısının ne olduğunu ve terör haline nasıl geldiğini anlamak hala çok önemli bir mevzu. Bunu az konuşuyoruz aslında biz, değil mi hocam? Bu
yani perspektif olarak
az konuşuyoruz. Evet. Çünkü FETÖ ile mücadelenin kapsamı buna göre belirleniyor. Nitekim ulusalcılar 17 Aralık milat olamaz diyorlar.
Evet.
Çünkü bu az konuşulduğu için 17 Aralık niçin milat ya da değil, o da çok vuzuha kavuşturulamıyor.
Aynen.
17 Aralık milat olamaz diyorlar. Hatta daha da ileri giderek açıktan açığa Erdoğan da Gülen yapısıyla beraber çalıştı ve o da sorgulanmalı diyerek tehditlerde bulunuyorlar.
Bunu açıkça söyledi.
Evet. Yani. Yargıçları ve hukuku bu bakış açısıyla baskı altına alıyorlar. Sadece yargıçları ve hukuku mu baskı altına alıyorlar? Hayır. Bir de siyaseti etkiliyorlar. Bol bol aba altından sopa gösteriyorlar. Bu iddiayı ileri süren çevreler, biz 30 sene yazdık FETÖ olduğunu diyorlar. Bunlar zaten 30 sene boyunca hepimize gerici, devleti ele geçirmek isteyenler, Atatürk düşmanı, devlet haini deyip sayıklamadılar mı diye başlıyorsunuz hocam. Hocam gerçekten bu Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın dediği gibi 17 Aralık 2013 bir milat. FETÖ başlangıçta evet bir cemaat görünümündeydi. Kendi gizli niyetleri varsa bile bu cemaatin kurucuları, evet, aktörleri, başat unsurları, onların etrafında halelenen insanlar, onların etrafını çeviren insanlar aslında böyle biraz saf duygularla oradaydılar.
Cemaat diye bakıyorlardı.
Cemaat diye bakıyorlardı, hizmet diye bakıyorlardı. Bir takım hayır hasenat duygularını orada tatmin ediyorlardı. İnfak adı altında, zekat adı altında yardımda bulunuyorlardı. Başlangıçta herkes böyle gördü. AK Parti de böyle görmüş olabilir. AK Parti'nin kurucuları da böyle görmüş olabilir. 17 Aralık 2013'ü biz hani milat kabul ediyoruz.
Milat? Evet.
Şimdi niye milat?
Evet.
Önce bunu sorayım hocam. Niye 17 Aralık 2013 bir milat? Öncesinde bu dindar çevreler açısından, muhafazakar çevreler açısından nasıl okunuyordu?
Evet.
Bu FETÖ. Ve biz 17 Aralık'ı niçin milat kabul ediyoruz hocam? Ardından şeyi soracağım size, bu soruyu cevapladıktan sonra da. Şu an 17 Aralık değil, ta baştan beri milat alınmalı. Ta baştan beri bunlara göz yumanlar da suçlu. Onları da yargılayalım diyenleri konuşalım. Asıl mesele o hocam.
Şimdi bunlar aslında birbiriyle ilişkili. Yani biz Türkiye'de FETÖ ile mücadeleyi sadece bir asayiş meselesi olarak görüyoruz. Bu eksik bir anlayış. Çünkü bu asayiş mücadelesini sürdürürken sizin belirlediğiniz yöntem önemli. Yani asayiş nereye kadar asayiş, hangi tarihe kadar asayiş, ondan sonra terör ne, hangi tarihe kadar yapılan faaliyetler terör, her zaman mı terör? Bu soruların cevabını bizim mücadelede kullandığımız perspektif tarafından belirlenir. Şimdi kullanılan perspektifler gittikçe öne çıkan perspektif ulusalcıların kullandığı perspektif. Ulusalcıların kullandığı perspektife göre Gülen hareketi, Gülen yapısı baştan beri bir ajan yapısıdır, Amerikancıdır, antikomünizm çerçevesinde teşkilatlanmıştır. Ve bütün işte devlet içinde örgütlenmiş, daha sonra her çeşit cinayeti vesaire falan yapmış. Bu nedenle de bizim bu yapıyla mücadele ederken bütün 40 yıllık tarihini suç görerek onunla o tarih 40 yıl içinde iltisaklı olan, iltisak kelimesi de tabii burada gayet geniş. İlişkide sohbetine giden, gazetelerini okuyan,
bunun problemli bir kelime olduğunu
bankalara,
daha önceki programlarımızda konuştuk hocam.
Gidip gelen vesaire, bütün bunlar da bu Amerikancı ajan yapıya su taşımış olurdu.
Evet.
Şimdi onlar bu Gülen yapısını baştan beri bir FETÖ olarak, 40 yıllık bir FETÖ olarak okumalarının temelinde Türkiye'nin 40 yıllık tarihine yönelik bakış açılarıyla yakından ilişkili. Çünkü onların bakış açılarına göre Türkiye'de bütün muhafazakarlar, bakın, sağcılar, ülkücüler, İslamcılar, milli görüşçüler, dindarlar, hepsi zaten
Amerikancıdır.
Amerikancıdır.
Amerikan projesidir.
Amerikan projesidir. Dolayısıyla bunlar hepsi Amerikancıdır, Amerikan projesidir ve onlar her zaman bütün bu kesimlere karşı tavır içinde olmuşlar ulusalcılar. Sol Kemalistler, sağ Kemalistleri demiyorum ben. Sol burada baskın, evrensel sol değil, ulusalcı sol bu. Ve bunu öteden beri söylüyorlar zaten. Bundan dolayı da efendim MG Vakfı'nı da, Aydınlar Ocağı'nı da, yani bu dönemdeki
Nurettin Topçu, Erol
Milliyetçiler Derneği'ni de, Komünizmle Mücadele evet. Derneği'ni de, orada yazan Nurettin Topçu'yu da, Erol Güngör'ü de, Necip Fazıl'ı da, hepsini de bunun içine yerleştiriyorlar. Şimdi bakın, olay nereden geliyor? Şimdi biz kendi tarihimizi bu adamların bakış açısıyla mı okuyacağız? O zaman biz hepimiz hain olmuş oluyoruz. Amerikancılıkla ülkemize hainlik yapmış insanlara dönüşüyoruz. Bu bakış açısı bizi oraya götürüyor. Bu bakış açısı sadece bir FETÖ mücadelesini yürüten bakış açısı değil. Bu bakış açısı tamamıyla bu ülkenin milli unsurlarını, tamam mı? Muhafazakarları, sağcıları, ülkücüleri, ya bunların hepsinde milli unsurlar yaygın yani. Bunları tasfiye etmeye yönelik bir tutumu taşıyor. Ve bu eskiden beri bu bakış açısı vardı zaten. Yeni değil. Şimdi problemli olan bunun yeniden ısıtılıp, pişirilip öne çıkması ve FETÖ üzerinden herkesi şüpheli konuma düşürmesi. Bu tehlikeli bir şey. Biz FETÖ ile mücadelede bu perspektifi kullanırsak, sadece FETÖ ile mücadelede yanlış davranmış olmayız. Aynı zamanda kendimizi de burada yanlış konumlandırırız. Ve bu ülkede çok büyük bir haksızlık yaşamış olur. Bu ülkeye haksızlık yaparız. Bu ülkede bahsettiğimiz cenahlardan yetişen yazar, insan, siyasetçi, tüccar, birçok değerli insan var. Onları zan altında tutarız. Onları bu ülkenin damarlarını keser gibi koparmış oluruz. Neye yarar? O zaman bu bahsettiğimiz ekip gelir, devlet içindeki gücüne güç katar, bu toplumu rüyasında gördüğü gibi yönetmeye devam eder. Zaten bu ülke, bu rüyayı görenler yüzünden birçok ciddi sorunlar yaşıyor. Bunu görmemiz lazım. Şimdi neden milat 17 Aralık? 17 Aralık'ta çünkü cemaat formatından çıkıp teşkilatçı ve terörist formata yöneldiğinin somut göstergesi ortaya
konuldu. Kanıtlar var ortada.
Somut kanıtlar hepimizin gözüne sokacasına ortaya konuldu yani. Çıkıp mesela
Adli teşkilat, polis teşkilatı.
Polis teşkilatında Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı ve Sayın Hakan Fidan yine bir terör örgütünün liderleri olarak gösterildi. İslami camiadan birçok gazeteci, aydın arkadaşımız bu terör örgütünün üyeleri olarak gösterildi. Ve bu
hakkında fezlekeler,
düzenlendi ve bir junta teşebbüsü ortaya çıktı aslında. Dolayısıyla biz aslında yıllarca halkın nazarında, toplumun nazarında efendim cemaat olarak çalışmalarını sürdüren, o nedenle Anadolu'dan çok büyük destek gören bu yapı arka planda teröre dönüştürdüğünün somutlaştığı bir örnek olaydır 17 Aralık. O açıdan önemli aslında. Evet. Ve daha sonra da zaten bununla meşru hükümetle bu yapı arasında çatışmalar başladı. Diyelim eğer bunlar hakikaten terör ve illegal tutumları olmasaydı geri çekilirlerdi. Yanlış yaptık, vazgeçerlerdi. Ama hayır, tam tersine medyada çok büyük karşıt propagandalara yöneldiler. Meşru hükümeti kara propagandayla çizmek istediler. Ve en son da darbe girişimi gerçekleşti. Dolayısıyla 2014 yılında bu çatışmalar sonucunda Milli Güvenlik Kurulu toplandı, tavsiye kararı aldı, Bakanlar Kurulu bunu onayladı ve FETÖ ismi konuldu. Devlet hukukunda bunlar esastır bence. Çünkü yani artık FETÖ diye tanımladıktan sonra devletin, hükümetin de onayladıktan sonra paralel yapı ve FETÖ olarak, ondan sonra kurumlarını zaten kapatmaya başlıyor. Dershanelerini, bankalarını vesaire. Hala bu süreçte bu tanımlama yasal olarak yapıldıktan sonra onunla irtibatını sürdüren, parasal destek veren, işte efendim o farklı dijital mecraları kullanarak örgütsel yapısını sürdürenler vesaire, bunlar artık şeydir, hakikaten bir suç örgütünün mensuplarıdır. Yine eğer daha önce somut olarak da diyelim hırsızlık gibi vesaire gibi suçlar varsa, somut suçlar, o konuda da tabii ki hesap vermeleri gerekir. Ama bunun dışında bence toplum nezdinde bir meşruiyetleri var. Devlet nezdinde, yasalar nezdinde bir meşruiyeti var. Devletten izin almış, dershanesini açmış, okulunu kurmuş. Dolayısıyla o dönemde insanların oraya çocuğunu göndermesi, gazetesini alması, sohbet, dini sohbet yapıyor. Devletin zaten camilerinde yapıyor yani. 90'larda Fethullah Gülen İstanbul'un en büyük camilerinde vaazlar veren birisidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda emekli olan bir insan. Dolayısıyla bütün bunları yok sayarak 17 Aralık ve sonrasında ortaya çıkan durumu alıp bütün bir geçmiş tarihi onun üzerinde okumak büyük bir haksızlıktır ve bu aynı zamanda bir stratejiye tekabül ediyor. O strateji nedir? Geçmişte Gülen yapısı sağ siyasetçiler tarafından desteklendi devlet içinde açıkçası.
Hatta
Özal'da destekledi, Demirel'de,
Bülent Ecevit görmezden geldi
ama sonuçta genel olarak sağ siyaset destekledi.
Evet.
Dolayısıyla devletin cumhurbaşkanları, devletin başbakanları, siyasi parti genel başkanları vesaire, bunların hepsini o zaman terör örgütüyle işbirliği yapmış diye mi okuyacağız yani?
Evet.
Çünkü hocam, o zamanlar terör değildi yani.
Değildi, evet. Hocam şunu sormak isterim. Yani bu ulusalcı perspektif kimdir? Kimler evet. temsil evet. ediyor? Nasıl bir bakış açısı var? Yazınızda diyorsunuz ki, kimdi bunlar? Bunlar Sovyetik siyasetin etkisinde ya da Çin Maoculuğu etkisiyle her çeşit komplo, yalan ve siyaset üretenler. Evet. Sol menşeli aydınlar. Ancak evrensel sol değil bu. Kemalizm maskeli sol bu. Zaten Atatürk ile de bol bol solculuk yapıp milli yapılara da Atatürkçü olmaya yön veren çevreler sanki Atatürk solcuymuş gibi diye böyle evet. bir cümleniz
evet.
var.
Evet.
Bu nasıl bir hani perspektiftir? Yani bu bir partide mi temsil ediliyor? Bu çok derin bir yapı mı?
Evet.
Bürokrasinin genel işleyiş çerçevesi mi? Bu, evet. bu nerede aranacak hocam?
Şimdi bu hakikaten öteden beri Türkiye'nin devlet yapısında olan, medyasında yer alan bir unsur, bir ideoloji aynı zamanda. Ama zaman zaman devlet içinde kadrolaşarak bir güce ulaşıyor, medyada bir güce ulaşıyor. Çoğunlukla da zayıf kalıyor. Çünkü bunun sosyolojisi çok zayıf, toplumdaki karşılığı çok zayıf. CHP'lileri biz böyle değerlendirmiyoruz. Burada hakikaten Sovyetik dünya görüşünden veya Maoçuluktan etkilenen anti-Amerikancılık çerçevesinde rol alan, siyasi rol alan, bunun için de her çeşit komployu, yalanı rahatlıkla üretebilen, iftirayı atabilen bir grup bu aslında. Dolayısıyla bunları nasıl tanıyacağız? Bunları eğer iftiralarına yani gerçeklikle bağdaşmıyorsa, Sovyetik veya Mao'cu, Çin ve Rusya'nın çıkarlarıyla hep bütünleşen şeyleri savunuyorlarsa, ondan sonra dine karşı bunlar öteden beri gelenek, din ve tarihe karşı çok şeyler, soğuklar, tepkiciler ve dışlayıcılar aynı şekilde. Bunun için de her çeşit komplo teorilerini kurabiliyorlar, her çeşit iftiraları atabiliyorlar. İnsanların kökenlerini işte yok Hristiyanlıkla, Ermenilikle, dönmeyle tanımlayarak İslami camiayı birbiriyle şüpheli hale getirebiliyorlar. Böyle bir tutumları var bunların aslında. Bu özelliklerine baktığımız zaman rahatlıkla tanımak mümkün. Bunlar çok az diye biliyor insan ama mesela emekli askerlerin, emekli generallerin emeklilikten sonra özgürce konuştuklarını görünce medya gruplarında bir yönüyle insan durup düşünüyor yani. Çünkü toplumda çok karşılığı olmayan insanlar nasıl olmuş da bizim ordumuzda, bizim milletin göz bebeği dediğimiz ordumuzda
bu kadar yükselmişler, önemli görevlere getirilmişler.
Çok doktrinel bakıyorlar bunlar mesela. Yani biz Amerika'yı diyelim eleştiririz de yanlışlarını ama ülkemizde uyuşan yönlerine de olumlu bakarız yani biz. Şeye diyelim,
dünya da artık böyle iki kutuplu
soğuk,
bir dünya değil değil mi?
Savaş hocam? Döneminde diyelim, evet, bizim insanlarımızın anti komünizme yönelmesi, yani böyle sırf Rusya'ya karşı olalım diye değil. Rusya'da çünkü Müslümanlar yaşıyor, Türkler yaşıyor milyonlarca. Bunlara ateizmi uyguluyorlar.
Ya ehveni şer gördüğümüz,
evet,
için
bu
biz biraz.
Bu ateizme karşı, evet, ateist bir sekülerliğe karşı
liberal,
Amerikan
laikçi,
daha liberal bir laikliği savunuyor.
Evet.
Din özgürlüğü var. Laikliğin önemli bir parçasında din özgürlüğü var. O tarihi şartlarda bizim aydınlarımız, insanlarımız da bunu tercih ediyorlar ve tercihleri de doğrudur bence yani hakikaten. Hem devletin tercihi bence o dönem Amerikan politikası doğru, hem de bizim aydınlarımızın. Biz şimdi devletimizin, aydınlarımızın bu tercihlerini Amerikancılıkla damgalayıp o bugünkü olayları da böyle yorumlarsak çok büyük hatalar içine girmiş oluruz. O dönemde bütün ülkücülere, bütün İslamcılara, bütün muhafazakarlara hain diye bakarız. Bunu niye öyle bakalım? Kim bizim öyle bakmamızı istiyor? Ve bunu böyle bakmamızı isteyenler kim diye hakikaten sorusunu sormamız gerekiyor bu dönem, bu aralar. Çünkü bu aralar bu akım yeniden yükseliyor ve çok pervasızca bence Sayın Cumhurbaşkanımıza bile sizi 17 Aralık öncesinde de yaptıklarınızdan sorumlusunuz, hesap vereceksiniz ve siz FETÖ ile işbirliği yaptınız gibi pervasızca laflar ediyorlar. Bu kadar cesaretli davranmaları, konuşmaları büyük bir cüretkarlık. Dolayısıyla bunların bizim tarihimize bakış açılarını alıp kendimize böyle bakmamız en büyük ihanet olarak kendimize yaptığımız ihanet olur açıkçası. Hem millete de ihanet etmiş oluruz, hem geçmişte büyük değerler olan insanlarımıza da ihanet etmiş oluruz.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim bu değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.